Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta Tarım 4.0 yani dijital tarım üzerine konuşuyoruz ve konuğumuz Sayın Ali Rıza Ersoy. Hoş geldiniz Ali Rıza Bey.
İyi günler Tolga dostum.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konunun uzmanıyla belki de ülkemizdeki hatta dünyadaki en uzman isimlerinden bir tanesiyle Sayın Ali Rıza Ersoy ile Tarım 4.0 yani dijital tarım üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle Ali Rıza Bey, Endüstri 4.0'dan başlayabilir miyiz? Tarım 4.0'a geçmeden önce. Endüstri 4.0, herkesin bu kadar konuştuğu, anlattığı, sunumlar yaptığı Endüstri 4.0 nedir?
Tabii ki büyük zevkle ve doğru başlangıç olur herhalde. İlk defa 2010'lu yıllarda Batı dünyasının sanayi üretimi Doğu dünyasının yani Çin ve diğer o coğrafyadaki ülkelerin sanayi üretiminin gerisinde kaldı. İnsanlık tarihinde ilk kez. Yani 200-250 yıllık endüstri geçmişimiz olduğunu düşünürsek bu ilk defa yaşandı ve arka arkaya da devam etti birkaç sene. Dolayısıyla Batı yani esprili anlamda krallığını kaybetti Doğu'ya karşı. Sadece Çin değil, bunun Malezya'sı var, Endonezya'sı var, Vietnam'ı var gibi. Ve doğal olarak Batı, ki biz de o ekonominin parçalarından birisi olduğunu düşünürsek, buna kayıtsız kalamazdı. Bir şekilde bir karşı davranış şekli geliştirmesi gerekiyor idi. Ve imalat sanayinde ne yaparız dendiğinde 2012-13'lü yıllarda, yani yaklaşık 10 yıl öncesinden bahsediyoruz, Almanya menşeli olarak oturdular, taşındılar, bir 40-50 kişilik bir takım kurdular ve bu takım acaba ne yapabiliriz diye tartıştı, yazdı, çizdi. Benim çalıştığım şirketten de insanlar vardı. Dolayısıyla ben ilk elden bu gelişmeleri izleme şansına ve lüksüne sahip oldum. Ve sonuçta 2013 yılında Almanya dünyaya dedi ki, ben kendi imalat sanayimi 3. sanayi devrimi modundan çıkarıp 4. sanayi devrimi moduna sokacağım. Neydi bunlar? Kısaca hatırlayalım lise çağ bilgilerimizden. İşte evet. Endüstri neyle başladı? Su buharıyla. Dokuma tezgahlarında ilk kez su buharının kullanılmasıyla insan kas gücü yerine makine kullanılmaya başlandı. Makineler çağa başladı. Biz sonradan buna 1. endüstri devrimi dedik. Arkasından 100 yıl geçmeden elektrik devreye girdi. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde orada da elektrik motoru çevirdi, motor hattı çevirdi. İlk kez seri üretim kavramı ortaya çıktı. Üçüncü sanayi devrimi ise daha yeni, 1970'lerde. Bu sefer elektronik, yani yazılım ve donanım devreye girdi. Yine insanlık tarihinde ilk kez otomasyon çağı başladı. Dördüncü sanayi devrimi ise artık tamamen otomatize olmuş endüstriyel üretim tesislerini, yani fabrikaları tamamen dijitalleştirme anlamına geliyor. Yani dijital teknolojileri kullanarak, bir 10 kadar dijital teknoloji var. Bu 10 teknolojiyi kullanarak işte çoğumuzun duyduğu nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, siber güvenlik, 3 boyutlu yazıcılar gibi teknolojileri kullanarak geçmişte olmadığı kadar hızlı ve doğru sanayi üretimini hedeflediler. Başardılar da. Çok hızlı yayıldı dünyaya. Erken başarı geldi çünkü. Üretim arttı, hatalar çok düştü. Daha az girdiyle daha fazla üretme ortamı doğdu. Ve diğer sektörler bu erken başarıyı tabii ki gördüler ve benimsediler. Örneğin lojistik 4.0. Yani bildiğimiz işte gemi taşımacılığı olsun, kara taşımacılığı, hava taşımacılığı olsun. Acaba biz sistemlerimizi tamamen dijital hale getirebilir miyiz? Kullandığımız cihazları tam dijital hale getirebilir miyiz diye başladılar. Ve bir pazarlama bütçesi ayırmak zorunda kalmadan ya biz lojistik 4.0'a geçiyoruz dendi. Herkes de ne olduğunu anladı. Devam etti. Eğitim 4.0, sanat 4.0, İstanbul'da bile yeni sanat galerisi açıldı. Geçenlerde izlemişsinizdir. İçinde heykel yok, resim yok. Bütün sanat eserleri dijital. NFT dünyası başladı ama oraya girmeyelim şu anda. Ve bütün bu gelişmelerden tarım dışında kalamazdı. Dolayısıyla yani sağlık 4.0 gibi. Tarım da dedi ki 2010'lu yılların başında yine Hollanda, İsrail, Yeni Zelanda, Kanada ağırlıklı precision farming yani hassas tarım veyahut da smart agriculture yani akıllı tarım başlığı altında başlayan dijitalleşme çalışmaları yeni ve herkesin kullandığı, herkesin bildiği terminolojiyi adapte olarak Tarım 4.0 dendi adına. Artık her yerde Tarım 4.0 deyince herkes çok iyi anlıyor ki bu tarımın dördüncü devrimidir. Adı da Tarım 4.0'dır. Peki birinci, ikinci, üçüncü nelerdi diye aklımıza gelebilir. Yani bilgileri tam toparlayalım istiyorsak. Birinci tarım devrimi hepimizin bildiği gibi işte milattan önce 8-10 bin yıl önce Mezopotamya'da burnumuzun dibinde insanoğlunun ilk kez yerleşik düzene geçmesiyle yani köyleri, arkasından kasabaları, şehirleri, devletleri, imparatorlukları kurmasının başlangıcı olan tarihe birinci tarım devrimi diyoruz. Daha önce avcılık ve toplayıcılıkla geçiren insanoğlu artık ilk kez toprağı işlemeye, hayvanı işlemeye başladı. İkincisi ise ülkeler değil de coğrafyalar arasında ticari akış başlayınca tarım başlığı altında yani hepimiz hatırlayacağız İpek yollarını okuduk, baharat yollarını okuduk. Anadolu'dan Hindistan'a, Hindistan'dan Anadolu'ya, Çin'e gibi. Bazı coğrafyalarda olmayan bitkiler ve hayvanlar bu ticari ilişkiler sayesinde dünyanın dört bir yanına yayılır oldu. Bizden kavun gitti, oradan mısır geldi gibilerinden. Buna da sonradan ikinci tarım devrimi denmiş. Üçüncüsü yine çok yeni. İşte 20-30-40 yıl önceki tarımın mekanize olması ve kimyasalların devreye girmesi. Yani kimyasal gübreler, kimyasal ilaçlar, traktörler gibi verim ağırlıklı, aynı metrekare topraktan daha fazla verim almaya çalışan sistematikler devreye girdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaşadık zaten bunu hepimiz. Ve şu son 5-10 yıldır da tarımın dijitalleşmesinden başlıyoruz diyeyim. Şimdilik durayım.
Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi tarım 4.0 ve endüstri 4.0'a giriş yaptık. Peki bu akıllı tarım uygulamaları ve bunların örnekleri üzerine biraz konuşabilir miyiz? Yani şimdi endüstri 4.0 deyince ya da işte akıllı şehirler aklıma geliyor. Nesnenin interneti aklıma geliyor. İşte az önce bahsettiniz. Peki bunu deyince de aklıma akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı telefonlar. Evimizde şu an akıllı süpürgeler var. Peki akıllı tarım nedir? Yani dronların İşte güneş ışınlarının daha az geldiği yerlere ışık vermesi mi, oraya sulaması mı, tohum vermesi mi? Nedir hocam?
Tolga izin verirsen ben öncelikle kendi tecrübemle başlayayım. Daha somut olsun.
Elbette.
Yani teoriden önce pratiğe atlayalım istersen. Bir uzunca bir sopa gibi bir şey, alet düşün. Bunu toprağa gömüyorsun. 30-40 santim azıcık yani elle. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. İçinde 3 yıllık bir pil olduğunu düşün. GPS teknolojisiyle buluta yani nerede olduğunu bilmediğimiz serverlara, bilgisayarlara bağlı olduğunu düşün. Ve toprak altından, toprak üstünden ısı, rutubet, yani su miktarı, ondan sonra rüzgarın yönü şiddeti, güneşin yönü şiddeti, yağmur miktarı gibi 20'ye yakın parametreyi anlık, yani İngilizcesiyle real time dediğimiz anlık olarak ölçtüğünü ve bu dijital bilgiyi dediğim gibi sim kartı üzerinden nerede olduğunu bilmediğimiz serverlara gönderip orada var olan yazılımla gelen data'nın yani verinin bilgisayarlar yardımıyla bilgiye dönüştüğünü ve bu bilginin de cep telefonuma yani çiftçi olan bana geldiğini düşün. Bu çiftçi karar destek bilgisi bu. Yani sana tavsiyede bulunuyor. Kararı yine çiftçi veriyor günün sonunda. Ama diyor ki, tabii ilk yapman gereken mesela bir bağda kullanıyorsan bu cihazı, bağda olduğunu ona söylemen gerekiyor. Gözleri yok çünkü. Ama bağda olduğunu söyledikten sonra her şey yoluna giriyor. Artı GPS dediğimiz coğrafi bilgi sistemiyle de donatılmış olduğu için artık Urla'da yağmur yağacak demiyor, senin bağında yağmur yağacak diyor. Yani o kadar birkaç metre hatayla bütün o iklim bilgisini bağa göre okuyup ona göre değerlendiriyor. Her neyse. Örneğin diyor ki bu akşam sulama. Çünkü bilgileri topladı. Geçmişin kütüphanelerinden faydalanarak onlarla karşılaştırdı. Veriyi bilgiye çevirdi. Sulama diyor. Sen istersen sula. Ama sulama diyor. Veya diyor ki işte 3 gün sonra dönümüne sadece 1 ton ver. Daha fazla vermene gerek yok. Ben ölçtüm, hesabını yaptım. Sen bilirsin ama bu böyle diyor. Şimdi bu cihazı kullanmaya başladım. Eğer bu cihazı sulama sistemine doğrudan bağlarsan, ki biz elektronik mühendisleri için bunlar çocuk oyuncağı işler, böylece ben artık kenara çekilebiliyor olacağım. En azından sulama açısından. Yani yaptığı ölçümler sonucunda ne kadar miktarın ne şekilde verileceğini, ne zaman verileceğini dijital sistemler karar vereceği için çiftçiye o anlamda gerek kalmayacak. Tabii şu soru aklımıza gelecek. O zaman çiftçi işsiz mi kalacak? Hayır. Tam tersi. Aynı endüstride olduğu gibi birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinde ve şimdi dördüncü sanayi devriminde binlerce, yüz binlerce yeni fabrika açıldı. Milyonlarca yeni sanayi istihdamı doğdu. Dolayısıyla dijital teknolojiler tarıma yeni bir canlılık, yeni bir hareketlilik getirecek. Niye? Şu anda ülkemizde çiftçi nüfusunun yaş ortalamasının 56-57 olduğu hesaplanıyor. Düşünebiliyor musun? 3 sene sonra ülkemizde çiftçi yok. Evet. Pandemi oldu. İlk önce tuvalet kağıtlarına saldırdık. Arkasından makarnaya saldırdık. Aç kalmaktan korktuk. Nasıl besleyeceğiz biz insanları? Değil mi? Dolayısıyla yeni çözümlere ihtiyacımız var. İşte 4. sanayi devrimi bu tür cihazlarla, ki unutmayayım, bu cihazın bütün donanımı, yani üzerindeki sensörler yurt dışına gelmiştir belki, ama bütün donanımı ve bütün yazılımı bizim gençlerimiz, 30'lu yaşlarındaki bizim gençlerimiz tarafından yapılmış durumda. Bu gelecek teknolojilerin basit bir örneği, yani matematik 101 tadında bir örneği, ama nelerin gelmekte olduklarını çok net gösteriyor bize.
Dijital Dünya devam ediyor.
Hocam, endüstri 4.0 ve tarım 4.0, işte bunlardan bahsettik ve kıtlıktan bahsettiniz aslında. Biraz da oraya doğru gelelim istiyorsanız. Sürdürülebilirlik günümüzün en önemli kavramlarının başında geliyor ve yeterince şu ana kadar tartışılmayan, şu ansa içi boş şekilde tam olarak zeminini bulamayan bir tartışma olarak geliyor. Tarım 4.0'ın sürdürülebilirliğe etkisi nedir?
Çok güzel bir soru Tolga, teşekkür ederim. Her şey çok hızlı gelişiyor. Yani bundan birkaç yıl önce düşünemediğimiz birçok şeyi artık düşünmek zorunda kalıyoruz. Benim şahsi kanaatime göre, ama buna katılan çok sayıda insan var, yakın gelecekte gezegenimizi 3 tehdit bekliyor. Hani küçük küçük bir yeni tehdit vardır ama temel olarak bunların birincisi iklim krizi. Yani ülkemizden örnek verip gerekirse Mısır'ın iklim şartları Antalya'mıza, Antalya'nın iklim şartları İzmir civarlarına, İzmir'in iklim şartları Karadeniz'imize, Karadeniz'in de Kırım'a doğru, yukarı doğru geçeceğini bir 5-10, bilemeden 15 sene içinde görüyor olacağız. Çok kısa zamanlar bunlar. Yani bizi boş ver ama çocuklarımız çok net bunları yaşıyor olacaklar. Bu iklim kriziyle beraber kıtlık, örneğin Ukrayna Savaşı, ki Hindistan'da galiba buğday ihracatını durdurmuş, şu anda buğday ihtiyacının yüzde bilmem kaçını sağlayan 3 ülke, Ukrayna, Rusya ve Hindistan, eğer yanlış bilmiyorsam buğday ihracatı yapmıyor. Bunun daha da büyük bir krize doğru gittiğini düşünürsen, dünyamızda kıtlık tehlikesi hiç de öyle küçümsenmeyecek bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü ise, yani işte iklim değişti, kıtlık başladı. Kısmi de olsa kıtlık başladı. Göçler. İnsanlar yaşamak isteyecekler. Hem iklim çok bozulmuş, çok ısınmış. Hem yiyecek doğru dürüst bir şey yok. Ne yapacaklar bu insanlar? Yani belki de işte tundralara, Sibirya'nın tundralarına doğru, yani güneyden kuzeye doğru, bizim yarım küremizde güneyden kuzeye doğru göçlerle karşılaşacağız falan filan. Neyse, yani fazla kendimizi üzmeyelim ama bütün bunlar sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu, sürdürülebilirliğin önümüzdeki 5-10 yıl içinde çok daha şiddetli bir şekilde birinci konu, hepimizin birinci konu haline geleceğini çok net gösteriyor. Dolayısıyla üç tarafı denizle, hani klasik ülkemizin bu geniş ve çok mümbit tarım topraklarında biz çağımızın teknolojilerini uygulayarak, yani 4. sanayi devrimi, yarın 5. tarım devriminin teknolojilerini uygulayarak çok şanslı coğrafyada çok büyük işler yapabiliriz. Yani sadece benim görüşüm değil, bütün bu son birkaç yıllık gelişmeler çiftçiliğin geleceğin en prestijli mesleği olacağını ve tarımın geleceğin en stratejik konusu olacağını artık hepimize öğretmeye başladı. Geçmişte tukaka ettiğimiz, işte inektir, tezektir dediğimiz tarım, layık olduğu psikolojik güzelliği tekrar tekrar geri kazanıyor, görünüyor şu anda. Ve çok çok şanslı konumdayız. Bu 4. devrimi ıskalamamamız lazım.
Yani aslında Kızılderililerin söylediği bu söze gelmiş oluyoruz yani. Hani yenilecek şeyler ne diyordu? Paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu insanlar anlayacak diyordu. Biz de sanırım makinelerin ve plastiğin yenilecek bir şey olmadığını anlayacağız. Şimdi örnek verdiniz. İşte aslında toprak nem sensörlerinden bahsettiniz. Akıllı sulama sistemleri var. Bunun gibi teknolojiler şu an tarımda zaten aktif olarak kullanılıyor. Peki nesnelerin interneti tarımı bugüne kadar nasıl etkiledi ve bundan sonra ne öngörüyorsunuz?
Çok güzel bir soru. Aslında tarım 4.0 denmesinin, yani bu kavramın çok hızlı benimsenmesinin temel sebebi endüstride kullanılan 10 kadar yeni teknolojinin birebir tarımda da kullanılabiliyor olmasının fark edilmiş olması. Hepimiz aynı noktaya gelelim diye tarım deyince insan aklına ilk önce toprak falan geliyor ama öyle değil. Toprak üstü, toprak altı, su üstü, yani göletlerimiz, nehirlerimiz, göllerimiz, okyanuslarımız, su altı, yosunlar, balıklar, nın hem bitkisel hem de hayvansal her türlü faaliyetine tarım diyoruz biz. Ve internet artık geldiğimize geldiğimizde Türkçesiyle şeylerin interneti diye başladı, tutmadı. Ama nesnelerin interneti çok güzel tuttu. Nedir nesnelerin interneti? Az bilen arkadaşlarım için sensör tabir ettiğimiz ölçüm cihazları var. Çok değişik parametreleri ölçebiliyorlar. En basitinden sıcaklık gibi, nem gibi, yön gibi ölçebiliyorlar. Bunlar insan etkisi olmaksızın, yani 24 saat, 365 gün, her neyi ölçmek istiyorsak, karar vermek için hangi bilgilere sahip olmak istiyorsak orada kullanabiliyoruz. Ben kendi deneyimimi veya kendi hayallerimi paylaşayım seninle, arkadaşlarımızla beraber ortak hayalimizi. Urla'nın Barbaros Köyü Ovası'ndayız. Barbaros Polisi diye geçiyor buraya. Konuyla ilgilenen arkadaşlarımızı zevkle bekleriz. Burada biraz önce bahsettiğime benzer cihazları ovamıza birkaç tanesini yeterli olacağını düşünüyoruz. Yerleştirdikten sonra örneğin önümüzdeki 2 yıl içinde bir don gelmesini, yani don, yani gece sabaha karşı hiç ummadığınız büyük bir soğukluktan bahsediyoruz. Don gelmesini örneğin 3 gün önceden %80 doğrulukla öngörebildiğimiz takdirde biz gerekli tedbirleri, ki bunlar nispeten daha kolay, bahçelerimizde, bağlarımızda aldığımız takdirde donun bir gecede mahsulün %30'unu, %40'ını, %50'sini yok etmesini engelleyebildiğimiz takdirde, ki bu teknik olarak mümkün görünüyor, o zaman 30-35 yıl önce tarımdan çekilmiş köylümüzün ve özellikle genç nüfusun, şehirlere kaçmış olan genç nüfusun koşarak tekrar toprağa geri döneceklerini biliyoruz. Çoğuyla konuştum, biliyorum. Dolayısıyla bu ve benzeri teknolojileri kullanarak tarımın aslında karlı bir iş olduğunu, para kazanılabilecek bir iş olduğunu ama bildiğimiz konvansiyonel konulardan çıkıp ne bileyim salep orkidesi ki dikmeye başladık veyahut da lavanta gibi yüksek katma değerli, hatta yağını biz burada köyümüze çıkarabilirsek tam katma değerli gibi daha modern çözümler, daha modern yaklaşımlarla tarımı köyümüzde gelir getirici, aile besleyici noktaya getirdiğimizde 30-40 yıl önce çekilen köylümüz toprağa geri gelecek. Bu da ülkemizin sürdürülebilirliği açısından müthiş bir hareket olacak.
Aslında siz burada teknolojiyi gerçekten, teknoloji denilince aklımıza işte Silikon Vadisi, bilgisayarlar, işte karmaşık işler, takım elbiseli adamlar geliyor. Fakat siz burada aslında ülke adına da önemli bir misyon üstlenmiş durumdasınız. Ben şahsen teşekkür ediyorum. Şimdi tarımın içine biraz daha girecek olursak bu işin içinde sürücüsüz traktörler ve otonom tarım araçları var. Gerçekten şimdi topraktan bahsettik. Biraz da toprak üzerine gidelim. Şimdi insansız tarım, Endüstri 4.0 bildiğim kadarıyla karanlık fabrikalar tanımı aslında hata yapma payı olan insanın hatasını en aza indirgeyen bir şeydir. Ya da F-35 uçaklarını biz aslında uçan bir akıllı telefona benzetebiliriz değil mi? Yani insanın yapamadığı, insanın kaldıramadığı şeyleri yapabilen sistemler. Peki bu sürücüsüz otonom traktörler ve diğer otonom tarım araçları tarım sektörüne ne gibi faydalar sağlayacak? Evet şunu biliyoruz. İnsan maliyetini ortadan kaldıracak. Tarım ürünü ucuzlayacak. Peki asıl başka ne faydası var? Yani hata oranımızı mı düşürecek? Daha milimetrik, daha sistematik mi ilerleyeceğiz hocam?
Çok güzel. Hemen somut örnekle geleyim. Traktörlerimize gelmeden yine otonom çalışan istersen drone örneğinden başlayalım. Drone hepimizin bildiği gibi işte 3-4 tane pervanesi olan, içinde pili olan, şarj olan ve uzaktan kumanda uçurulabilen ama programlanabilen de aynı zamanda, yani illa bir insan uçurması gerekmiyor. Yine arkadaşlarla konuşuluyor. Benim de bir ziraat mühendisi danışmanım var. Çünkü ben ziraat mühendisi değilim. Ben ziraattan anlamam. Bitlerden, bariklerden anlıyoruz ama ziraat apayrı bir dünya. Her neyse. Ziraat mühendisi arkadaşım diyor ki ya şu anda danışmanlık verdiğim 3-4 tane yer var fakat çok sapa yerlerde, yolları çok kötü. Ve zaman zaman benim sık sık oraya gitmem gerekiyor. Kadın başıma da zor oluyor bu işler. Keşke bir drone'um olsa da ben onu programlasam da, ki bunlar çocuk oyuncağı. Bu drone'lar benim arzu ettiğim zamanlarda emir bile vermeden, örneğin bir kulübem olsa, bunun örnekleri var. Bir hayalden bahsetmiyoruz. Gerçeğin ta kendisinden bahsediyoruz. Bir kulübe olsa, drone şeye bağlı olsa, şarja bağlı olsa, sürekli şarjda kalsa ve ben onu daha önce programladığım şekilde örneğin sabahleyin saat 8'de kulübenin kapağı otomatik olarak açılsa, ben drone yola çıksa, arzu ettiğim coğrafyalarda 1-2 metre hatayla, sadece 1-2 metre hatayla, badem ağaçlarının, ceviz ağaçlarının yapraklarına iyice yaklaşsa, yapraklarının fotoğrafını çekse, toprağın fotoğrafını çekse, bana anlık olarak bu bilgileri gönderse, image processing dediğimiz görüntü işleme teknolojileri sayesinde o yaprak yeteri kadar su almış mı? Yani yapraktan bakarak o ağaç yeteri kadar su almış mı? Herhangi bir hastalık başlıyor mu? Herhangi bir gıda eksikliği, işte demiri, fosfatı, azotu azalıyor mu? Bilgilerini veren teknolojilere sahip şu anda insanoğlu. Dolayısıyla ben oturduğum yerden, hiçbir yere gitmeden, gelmeden, risk almadan, fiziki risk almadan, psikolojik risk almadan ben teşhislerimi koyup şurada şunu yapmamız lazım, burada bunu yapmamız lazım diye kararlar alıp bu kararları uygulayabiliyorum diyor. Bu uygulanan bir yöntem. Ülkemize de örnekleri başladı. Traktörlere geldiğimizde keza otonom traktörler. Şimdi yani eski bir alışkanlık var köylülerimizde, işte traktör bir prestij mevzu aynı zamanda, haklılar. Ya başka prestijini nasıl yükseltecek? evin önünde güzel bir traktör, sürekli olarak yenilenmiş bir traktör, tabii ki prestij meselesi, şahane. Ama ekonomik değil. Halbuki kooperatifler üzerinden, ki biz köyümüzde kapalı olan kooperatifi yeniden canlandırdık ve 3-4 kalem yiyeceği satmaya başladık falan filan. Arkasından dijital teknolojiler gelecek. Her neyse, bu şekilde traktörleri kooperatifler üzerinden alıp, şu anda biraz pahalı olan otonom traktörleri alıp, aslında gerektiği aylarda, yani her ay gerekmiyor zaten, gerektiği aylarda köyümüzdeki bütün çiftçi ailelerinin arazilerini, şu anda değil çünkü çekilmiş durumdalar, ama iş o noktaya geldiğinde, tekrar tarıma başladıklarında olabilecek en ucuz şekilde otonom traktörler sayesinde oturduğumuz yerden planlayarak, programlayarak yine sadece 1-2 santim, bakın bir önceki 1-2 metreydi. Otonom traktörlerde 1-2 santim hatayla traktörün yaptığı işleri arazilerimize yaptırmamız mümkün. Bu inanılmaz bir ekonomik ucuzluk. Yani çiftçimize daha fazla kazanç ve aynı zamanda aynı endüstri örneğinde verdiğin gibi neredeyse sıfır hataya yakın doğru işleme fırsatı sunuyor yeni teknolojiler.
Baudrillard diyor ki Kötülüğün Şeffaflığı kitabında yapay akıl akılsızdır çünkü yapay değildir. Şimdi baktığımız zaman aslında insan, evet, kendi ürettiği makineler artık kendisinin yerini alıyor, fakat işte insanlar da tarım sektöründe ortadan çıkmaları ve yerlerini makinelere bırakmalı gerçekten tarım için, ülkemiz için, dünya için çok faydalı olacak gibi duruyor. Ali Rıza Bey, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gerçekten çok faydalı bir program oldu ve gerçekten köye taşınasım geldi. Yani, gerçekten köye taşınasım geldi çünkü ülkemiz için bunu yapmak istiyorum. Ve tarım, belki de bir tarım arazisi alarak işe başlayabilirim sanırım. Gerçekten ülkemiz için, ülkemizin geleceği için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir kapanış cümleniz var mıdır?
Son cümle belki Tolga, bu fırsat için sana kocaman teşekkürler artı, ama bizi dinleyen ve konuya merak eden arkadaşlarımız olduğu takdirde kapımız hep açık. Dolayısıyla bir telefonla bir araya gelip dershanemiz de var. Orada bu konuları büyük bir keyifle işleriz sizlerin sayesinde. Teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta konuğumuz Sayın Ali Rıza Ersoy'du. Kendisiyle Tarım 4.0, yani dijital tarım üzerine konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.